Derken birdenbire yepyeni bir gün doğar gibi oldu. O yılın baharında bir gün küçük oğlan eve geldi. "Bir zaman yanında kalmaya geldim ana," dedi. "Ne kadar kalırım bilmem ama talimat çıkıncaya dek bekleyeceğim." Ana sevindi, ferahladı ama oğlan fazla bir şey demedi. Oğlanın üzerinde eski hali de pek yoktu. Sesi çıkmıyor, türkü çığırıp şakalaşmıyor, eskisi gibi öyle ileri geri konuşup durmuyordu. Ana içinden "Acaba çocuk hasta mı, yoksa gizli bir derdi mi var?" diye meraklandı. Merakını yengeye açtıysa da yenge tasalanmadan, "Kim bilir, belki de çocukluktan çıkıp büyüyordur gayri," dedi. "Kaç yaşında oldu şimdi?" "Benim beşincisiyle onlar birdir galiba. Benim kız 20'sini bitirdi, 21'ine bastı. Evleneli 4 yıl oluyor. Öyle ya, 21 yaş çocukluğun sonu demektir. O yaşta bir erkek eskisi gibi işin şakasından olmaz artık. Başıboşluktan çıkar. Gerçi senin kocan sonuna kadar ne duruldu ne de oturtulduydu ama hep aklımdadır." Ana, "Öyle," diye içini çekti. Kocasının anısı kafasında iyice silikleşmişti artık ve bir dereceye kadar küçük oğlunun düşüncesiyle karışmıştı. Hatta bazen ana kocasının yüzünü bile doğru dürüst aklına getiremiyordu. Gözünün önünde küçük oğlunun yüzü beliriveriyordu çünkü. Geldiğinin 9. günü küçük oğlan geldiği gibi yine ansızın, yine gizlice çıktı gitti. Beklediği talimatı nereden, kimden aldığını da kimsecikler bilemedi. Giysilerini küçük deri çantasına koyduğu gibi çıktı, gitti. Onun gidişine çok üzülen anası, "Ben de seni kalacak sandıydım oğul," diye sızlandı. Oğlan, "Yine gelirim ana," diye cevap verdi. İçin için yine keyiflenmiş, neşesi yerine gelmiş gibi, çıkıp gitmeye can atıyormuş gibi bir hali vardı. Bundan sonra neşesini hiç yitirmedi. Hiç habersiz geliyor, gidiyordu. Bir gün bakıyorsunuz, çantası koltuğunda kapıda bitiveriyordu. Birkaç gün köyceğizde oyalanıyor, çay evinde oturup zamanların kötülüğünden, adaletsizlikten dem vuruyor, günlerden bir gün her şeyin eskisinden daha iyi olacağını söylüyordu. Köylüler onu birbirlerinin yüzüne bakarak dinliyor, sözlerine ne anlam vereceklerini bilemiyorlardı. Han sahibi kafasını kaşıyarak, "Vallahi haramilerin lafına benziyor bence bu laflar," diyordu. Ama köylüler ağabeyinin anasının hatırı için bırakıyorlardı oğlanı konuşsun. Ona hala çocuk gözüyle baktıklarından elbet evlenip dünya evine girince akıllanır, uslanır diyorlardı. Gel gelelim köyde kaldığı zamanlar delikanlı hep eli boş geziyordu. Bazen ufak tefek bir hizmette ağabeyine sözüm ona yardım etmeye kalkışıyor. O zaman ağabeyi de onu küçümseyerek, "Eksik olma kardeşim ama ben işimi sensiz görmeye alışığım," diyordu. Küçük kardeş bunun üzerine küstah bir tavır takınıyordu. Pek küstah olup çıkmıştı şu son zamanlarda. Kavga filan etmiyor, senin kanlılıkla gülüp yere tükürerek, "Nasıl istersen abi," diye cevap veriyordu. Öyle serin kanlıydı ki tutumları ağabeyi hırsından çatlatacak hallere geliyordu. Kaç kez içinden "çık git bir daha gözüm görmesin" demek gelmişti ama insan öz kardeşini evden kovarsa bir daha konu komşunun yüzüne nasıl bakardı? Anasıysa küçük oğlunun hiçbir kusurunu görmek istemiyordu. Oğlan onun yanındayken de ileri geri konuşuyor, ağabeyini atıp tutuyordu. Bu küçük toprak sahipleri geçimlerini çıkarmak için toprak kiralamak zorunda olan bu küçük insanlar öyle adi, kibirli nesneler ki deme gitsin. Günün birinde bütün topraklar ortaklaşa olup da kimsenin elinde kendine ait mal kalmayınca görecekler onlar günlerini. Ama layıktırlar başlarına geleceğe. Anaysa bu sözlerden ancak pek azını anlıyor ve "Doğru. Ağabeyinin burnu bana da pek büyüdü gibi geliyor. Karısıysa tam takır, kısır." diye sızlanıyordu. Küçük oğluna öyle bir dört elle sarılıp bel bağlamıştı ki delikanlının ağzından her çıkan lıkırdı kadına bir keramet gibi geliyordu. Oğlanın eve geldiği her gün bir ayrı bayramdı onun için. Elinden gelse bu günleri sahici bayram gibi kutlayacak, her seferinde tavuk kesip şölen çekecekti. ama elinde değildi bu. Tavuklara da büyük oğlan sahipti çünkü. Ananın yapabildiği en çok birkaç yumurta çalıp saklamak. Küçük oğlu gelince yesin diye sıcak suya kırık şekerle karıştırmaktı. Öyle bir hale geldi ki eline geçen şeker, çörek gibi şeyleri hep küçük oğlu için bir köşeye koyup saklar oldu. Artık yapacak işi gücü olmadığı için boyuna komşu geziyor, oralarda kendine sunulan bir şeftaliyi, bir erik kurusunu, küçük bir kurabiyeyi hemen bir köşeye ayırıyordu. Sonra da bu sakladıkları küflenip bozulmasın diye uzun uzun uğraşıyor, elinden geldiği kadar dayandırtmaya çalışıyordu. Oğlanın gelmesi gecikip de bozulup atılacaklar diye bu meyveleri, çörekleri kendisi yemek zorunda kalınca gırtlağına düşkün olduğu halde hiç içine sinmiyor, boğazından geçmiyordu. Bu öteberiyi sakladığı çekmeceyi durup durup açıyor, kendi kendine gelmedi, gelmiyor diye düşünüyordu. Şimdi bir minik torunum olaydı, oğlan gelmeyince onları ona verirdim. Oğlum gelmeyince böyle kupkuru kalıveriyorum. Her gün saatlerce oğlunun gelişini uzaktan seçmek için yollara gözler oldu. Bir erkeğin geçtiğini görür görmez hemen koşuyordu. Eğer gelen kendi oğluysa delikanlının o sıcacık elini kendi kuru ihtiyar ellerinin arasına aldığı gibi oğlanı odasına sokuyor, gelinin kaynanası için hep hazır tuttuğu çaydan boşaltıyor, sonra da çekmecede sakladığı yiyecekleri sevine sevine çıkarıyordu. Oturup oğlanın sunulan şeylerin arasından en iyilerini seçmesini seyretmek ne büyük zevkti. Bazen de delikanlı o güzel kibar burnunu kıvırarak "Bu pasta küflenmiş artık ana" ya da "Pirinç unundan yapılmış kurabiyeleri böyle kupkuru sevmem ben" diyordu. O zaman ana üzülerek "Çok mu kuru evladım? Ne bileyim? Belki seversin sandımdı" diye mırıldanıyor. Oğlanın istemediğini, ziyan olmasın diye kendisi yemekle birlikte hora geçmedi diye de içi yanıyordu. Oğlan yiyip içtikten sonra anası onu konuşturmaya çalışıyordu. Ama sorduğu sorulara hiçbir zaman istediği gibi açık cevaplar alamıyordu. Direndiği zaman da delikanlı sıkılıp kaçmak istiyordu. Ama bunu gördükçe oğluna çok soru sormamasını, oğlan da anasını atlatmasını öğrendi. Kadın yaşlandıkça her şeyi çabucak unutur olmuştu. Onun için atlatılması da geçtikçe kolaylaşıyordu. Delikanlı lafı değiştirmek istediği zaman hemen kasabada gördüğü acayip, duyulmadık şeylerden söz açıyordu. Yılan satan, sonra da kuyruğundan tuttuğu gibi çıkaran bir hokkabaz ya da doğurduğu iki başlı çocuğu bir metaliye gösteren bir kadın ya da kasaba ve kentlerde rastlanan buna benzer manzaralar. Onun bu konuşmaları kadını iyice oyalıyor, eğlendiriyordu. Oğlu kendince ana onun arkasından ağlıyor, dinlediği öyküleri büyük oğlanla gelinle anlatmaktan kendini alamıyordu. Bir keresinde ana yine böyle delikanlının anlattıklarını büyük oğluna söylemeye başladı. Genç adam tarladan gelmiş, toprak bir tas içindeki suyla elini yüzünü yıkamaktaydı. Yamyaş bir yüzle başını kaldırıp annesine baktı ve acı acı "Öyle ya" dedi. "Senin ne rızkını düşünüyor ne de başka bir ihtiyacını. Arada bir dilenciye sadaka verir gibi eline 3 kuruş vermekten başka şey bilmiyor. Eve geldiğinde yiyip içiyor maşallah. Ama elini bir işe sürmek aklından geçmiyor. Oturup sana masal anlatıyor. Yine de en sevdiğin o." Sonra yine başını eğdi ve suları şapırdatarak yıkanmasına da baktı. Anasının cevabını dinlemedi bile. Kadın gerçekte çok az tanıyordu küçük oğlunu. Kıvrak, biçimli vücudunu, yüzünün toprak adamlarının al esmer rengine benzeyen o kasabalılara özgü soluk buğday rengini, küçük parmaklarının tırnaklarını uzattığını biliyordu. Dişlerinin bembeyaz, kara saçlarının pırıl pırıl yağlanmış olduğunu biliyordu. Bu kara parlak saçları oğlanın nasıl uzattığını, gözüne girmesinler diye nasıl başını arkaya atıp durduğunu biliyordu. Dudaklarından eksik olmayan o gülüşünü de biliyor ve seviyordu. Sonra o pervasız bakan gözlerini, paraya değer vermeyişini, Olan parası varsa elini kuşağına sokar, varını yoğunu anasına verirdi bazen. Parası yoksa anasından isterdi. O da oğlanın parasını almaktan çok kendi elindekini ona vermeyi severdi. Oğlanın verdiği bütün paraları istediği zaman yine ona vermek için biriktiriyor, parasını harcamak için bundan daha iyi yer bulamıyordu.